İkinci ayrım. Cinsiyet değiştirme ameliyatları ne kadar yararlıdır? Cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yararları konusunda yıllar içinde farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bu ameliyatların sonuçlarıyla ilgili ilk çalışmalardan biri, parantez içinde Meyer ve Retter 1979, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının sosyal rehabilitasyon açısından avantajlı olmadığını ortaya koymuştur. Bu sonuçlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu konudaki en geniş programa sahip olan John Hopkins Tıp Fakültesi'nin cinsiyet değiştirme programının sona erdirilmesine yol açmıştır. Diğer bazı araştırmacılar ise Meyer ve Retter'ın bulgularını eleştirmişlerdir. Bu konuda 20 yıl boyunca yapılan çalışmalar gözden geçirildiğinde cinsiyet değiştirme ameliyatlarının sonucunda sosyal uyumda gelişme görüldüğü ve uyum açısından kadından erkeğe dönen transseksüellerin erkekten kadına dönen transseksüellere nazaran daha başarılı oldukları sonucuna varılmıştır. Parantez içinde Abramovich 1986. Green ve Fleming 1990, 1979 ve 1989 yılları arasında yapılan ve en az bir yıllık izleme özelliği taşıyan kontrollü çalışmalar gözden geçirdiklerinde bu ameliyatların yararları konusunda daha da olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. 130 erkeğe dönme ameliyatının %97'si, 220 kadına dönme ameliyatının %87'si tatminkar olarak değerlendirilmiştir. Ameliyat sonrasındaki uyumu yordayan ameliyat öncesi faktörler şunlardır. 1. Duygusal açıdan makul düzeyde istikrarlı olabilmek. 2. Bu yeni role en az bir yıl boyunca başarılı şekilde uyum yapabilmek. 3. Ameliyatla ilgili kısıtlılıkları ve sonuçları makul bir şekilde kabul edebilmek. Ve 4. Belirlenmiş bir cinsel kimlik programı çerçevesinde psikoterapi almak. Yazarlar bu çalışmanın değerlendirilmesinde kullanılan başarılı ifadesinin hastaların ameliyat sonrasında ameliyat olmaktan pişmanlık duyup duymamalarına göre belirlendiğine dikkat çekmektedirler. Dolayısıyla hastalar bu tür ameliyat için pek çok zaman, para ve enerji harcamış olduklarından ve çoğu zaman da böyle bir ameliyattan sonra geri dönüş mümkün olmadığından ameliyat sonuçlarının değerlendirilmesinde çok cömert davranmış olabilirler. Daha yakın zamanda Pensilvanya Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada hem kadından erkeğe hem de erkekten kadına dönen hastalarda cinsel duyarlılığın ve cinsel tatminin büyük ölçüde arttığı ve dolayısıyla ameliyat sonuçlarının tatminkar bulunduğu bildirilmiştir. Parantez içinde Lief ve Hubsman 1993. Cinsiyet değiştirme programları çeşitli tıbbi psikolojik ortamlarda uygulanmaya devam etmektedir. Tahminlere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 1000'den fazla transseksüel cinsiyet değiştirmektedir. Bununla birlikte halen bu ameliyatların etkinliği hatta akıllıca olup olmadıklarını değerlendirmek zordur. Transseksüellerin cinsiyet değiştirme ameliyatı için pek çok fedakarlıkta bulundukları ve gelecekteki mutluluklarının bu ameliyata bağlı olduğunu belirttikleri için bu tür ameliyatların değerlendirilmesinde sadece bu kişilerin ameliyat sonrasında mutlu olup olmadıkları mı dikkate alınmalıdır? Eğer bu kritere göre bir değerlendirme yapılacaksa o zaman hepsi değilse de ameliyatla cinsiyet değiştiren CKB hastalarının çoğu ameliyattan sonra daha mutlu olmaktadırlar denilebilir. Ama eğer ameliyatla cinsiyet değiştiren bir transseksüel sonradan mutsuz olursa o zaman da ameliyatı terapötik olmamakla mı suçlayacağız? Şunu gözden kaçırmamak gerekir ki bu tür bir sürece giren kişiler genellikle önceki arkadaşları, aile üyeleri ve geçmişleriyle olan bağlarını koparmaktadırlar. O futbol takımında oynayan ben miydim? Kişinin geçmişinden vazgeçmesi önemli bir stres kaynağıdır. Çünkü geçmiş hem kendimizi bir birey olarak hissetmemize hem de şimdi ve geleceğin belirlenmesine katkıda bulunmaktadır. Cinsiyet değiştiren bir kişi diğer pek çok kişinin karşılaşmadığı zorluklarla karşılaşmakta, üstelik bunlara uyum sağlarken aile ve arkadaşların desteğinden de mahrum kalmaktadır. Hangi kuramsal yönelimden olursa olsun, tüm deneyimli terapistler danışanlarının "eğer" şeklinde başlayan cümlelerine karşı ihtiyatlıdırlar. Bu konuda pek çok örnekler verilebilir. "Eğer bu kadar şişman olmasaydım, eğer bu kadar sinirli olmasaydım, eğer okulu bırakmasaydım." Bu tür ifadeleri genellikle "eğer bunlar olmasaydı, yaşamın ne kadar güzel, hatta mükemmel olacağı" ile ilgili ifadeler izler. Ancak genellikle bu tür ümit dolu ifadeler birer yanılsamadır. Hiçbir şey bu kadar basit olamaz. Cinsel kimlikleriyle biyolojik yapılar arasındaki zıtlıklara odaklanan bu kişiler, yaşamakta oldukları tatminsizlikler için tabiatı kendilerine bir tuzak kurmakta suçlarlar. Ancak bu kişiler elinde sonunda cinsiyet değiştirme ameliyatının yaşamlarındaki tüm sorunları çözemeyeceğini anlarlar. Böyle bir ameliyat belki kişinin belli bir konudaki sorunun çözümüne yardımcı olabilir ama çoğunlukla herkes tarafından yaşanan kişinin işiyle, eşiyle hatta kendisiyle olan çatışmalarını çözmede yetersiz kalır. Cinsel kimliğin değiştirilmesi. Tek seçenek cinsiyetin değiştirilmesi midir? Cinsel kimlik bozukluklarının tedavisinde tek geçerli yolun cerrahi müdahale ve hormon kullanımı olduğu düşünülür. Çünkü bu konudaki psikolojik uygulamalar sürekli olarak başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Cinsel kimliğin değiştirilemeyecek kadar derinde olduğu düşünülmektedir. Diğer taraftan davranışçı terapi yaklaşımı ile cinsel kimliğin değiştirilmesi yolunda bazı başarılı sonuçlar alındığı da belirtilmektedir. Başarılı sonuç alınan bir vaka Rakers ve Lowas 1974 tarafından yayınlanmıştır. Bu vaka 2 yaşından beri kız elbiseleri giyen 5 yaşındaki bir erkek çocuğudur. Tedavide anne babasına çocuğun geleneksel erkek çocuk oyuncaklarıyla oynaması gibi erkeksiz davranışlarını desteklemeleri, bebeklerle oynaması gibi davranışlarını ise engellemeleri söylenmiştir. 2 yıllık izleme çalışması boyunca çocuktaki karşıt cinse özgü davranışların kaybolduğu görülmüştür. Her ne kadar bu uygulama kültüre özgü kalıplaşmış yargıların pekiştirilmesi şeklinde eleştirilmiş ise de, parantez içinde Winkler 1977, anne babanın profesyonel bir yardım için başvurmalarının nedeni çocuğun bu tür davranışlarından dolayı alay konusu olması ve olumsuz sosyal tepkilere maruz kalmasıdır. Benzer bir vaka Barlow, Reynolds ve Agras 1973 tarafından rapor edilmiştir. 17 yaşındaki bu erkek hasta birçok transseksüelin tercihinin aksine kadın cinsel kimliğine uygun olarak anatomisini değiştirmek yerine cinsel kimliğini değiştirmeyi istemiştir. Tedavide yapay tavırlar ve insanlar arası ilişkiler, parantez içinde örneğin bir genç kızıyla nasıl konuşulur gibi alanlarda çeşitli davranışların şekillendirilmesine ek olarak bilişsel öğeler de örneğin fantaziler kapsanmıştır. Aynı zamanda eşleştirilmiş kadın ve erkek slaytları kullanılarak erkek slaytına karşı ortaya çıkan uyarılmanın kadın slaytına transfer edilmesi veya klasik olarak şartlandırılması amaçlanmıştır. Kadınlara yönelik imaj ve fantezilerin uyarıcı özelliklerinin arttırılmasına yönelik bu pozitif yaklaşıma ek olarak erkeklerin çekiciliğinin azaltılmasında itici uyarıcılardan da yararlanmıştır. 6 aylık yoğun bir tedaviden sonra bu hasta kendini kadın değil erkek olarak görmeye ve kadınları cinsel olarak çekici bulmaya başlamıştır. Bu durum 5 yıllık izlemede de değişmemiştir. Parantez içinde Barlow, Abel ve Blanchard 1979. Barlow ve arkadaşları benzer bir tedavinin uygulandığı iki erkek hastadan daha söz etmişlerdir. 20'li yaşlarının ortalarında olan bu iki genç cinsiyet değiştirme ameliyatı konusunda çok net düşüncelere sahip olmadıkları için davranış terapisi uygulanmıştır. Davranış eğitimi bu kişilerin cinsel kimliklerinin değişmesinde başarılı olmuşsa da erkeklere olan ilgilerinde bir değişiklik yaratmamış, yani cinsel yönelimleri eşcinsel olarak kalmıştır. Bu çalışma cinsel kimliğinin değişiminin mümkün olabileceğini göstermektedir. Ancak araştırmacıların da işaret ettiği gibi bu kişiler cinsel kimlik bozukluğu olan diğer hastalardan farklı olabilirler. Çünkü bu kişiler diğerleri gibi cinsiyetlerini değil cinsel kimliklerini değiştirmeyi amaçlayan bir terapi programına katılmayı istemişlerdir. Transseksüellerin çoğu böyle bir tedaviyi reddetmektedirler. Onlar için tek meşru amaç cinsiyet değiştirme ameliyatıdır. Ama eğer ameliyat seçeneği olmasaydı acaba cinsel kimliğin değiştirilebilmesi için farklı psikolojik müdahalelerin geliştirmesine daha fazla enerji harcanır mıydı? Eğer bu psikolojik müdahaleler erkeklere daha erkeksi, kadınlara daha kadınsı olmayı öğretmeyi amaçlasaydı, bu etik açıdan savunulabilen ve arzu edilen bir yaklaşım olur muydu? Bu iki soru cinsel kimlik bozukluğunun tedavisi açısından yanıtlanması gereken etik sorulardır. Tüm terapatik çabalarda özellikle de kişilerin oldukları gibi olmamaları için baskı yapıldığı durumlarda etik sorunlar ortaya çıkabilir. Eşcinselliğin tedavisiyle ilgili etik sorunlardan bu bölümün sonlarına doğru ve kitabın son bölümünde söz edeceğiz. Parafililer, cinsel sapkınlıklar. DSM-4'te parafililer, cinsel sapkınlıklar, olağan dışı nesne veya cinsel aktivitelerin cinsel açıdan çekici bulunmasıyla ilgili bozukluklar olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle parafillerde kişinin çekici bulduğunda bir sapma söz konusudur. Bu çekiciliğin yoğun olması ve en az 6 ay sürmesi gerekir. Tanı konulabilmesi için kişinin bu dürtülere göre davranması veya bunlardan dolayı belirgin bir sıkıntı yaşaması gerekir. Herhangi bir kişinin de cinsel sapkınlığı olan bir kişiye benzer dürtü ve fantazileri olabilir. Parantez içinde örneğin kendi cinsel organını bir yabancıya gösterme fantazisi gibi. Ancak bu fantaziler tekrarlayıcı ve yoğun değilse ve kişi bu dürtülere yönelik davranışlar göstermiyorsa veya bunlardan dolayı sıkıntı yaşamıyorsa parafili tanısı almaz. Genellikle birden fazla parafili bir arada ortaya çıkar ve böyle bir örüntü kişilik bozukluğu ya da şizofreni gibi bir başka akıl hastalığının varlığına işaret eder. Parafilinin görülme sıklığı ile ilgili çalışmalar cinsel yönelimi ne olursa olsun parafilinin hemen hemen her zaman erkeklerde görüldüğünü ortaya koymaktadır. Hatta önemli sayıda mazoşist kadın olmasına rağmen parafillilerin kadınlarda görülme oranı erkeklere göre 20'de 1'dir. Parafilik davranışlar 25 yaşından sonra azalmaktadır. Bazı parafilikler cinsel sapkınlıkları olmayan eşleri tercih ettiklerinden sıklıkla kanuni sorunlar yaşamaktadırlar. Fetişizm. Çoğu insan için vücudun belli kısımları cinsel açıdan uyarıcıdır. Ancak fetişizmde cinsel uyarılmaya yol açan vücudun belli kısımları değil cansız nesnelerdir. Hemen hepsi erkek olan fetişistler, örneğin kadın ayakkabısı gibi fetişlere yani cansız tutku nesnelerine karşı tekrarlayan ve yoğun bir cinsel dürtü hissederler. Cinsel uyarılmanın olabilmesi için tutku nesnesinin var olması tercih edilir, hatta bu zorunludur. Güzel ayakkabılar, ince ve şeffaf çoraplar, eldivenler, tuvalet malzemeleri, kürklü giyecekler ve özellikle iç çamaşırları fetişistler için uyarılmaya yol açan nesneler olabilir. King, 1990. 26 yaşında ve insanların hapşırmalarından cinsel olarak uyarılan olağan dışı bir vakadan söz etmiştir. Bazıları fetişlerini gizlice üzerlerinde taşırlar ve mastürbasyon sırasında bunları okşar, öper, koklar, emer, rektumlarına yerleştirir veya seyrederler. Bazıları ise birleşmeye uyarılabilmek için eşlerinin bu fetiş nesnelerini giymeden isterler. Bazı fetişçiler bu nesnelerin koleksiyonunu yapmaktan büyük bir zevk alırlar ve hatta koleksiyonlarını genişletebilmek için hırsızlık bile yapabilirler. Fetişçilerin bu nesnelere karşı duydukları çekim istem dışı ve karşı konulamazdır. Batı kültürlerinde pek çok heteroseksüel erkek, örneğin yüksek topuklu ayakkabıları veya ince ve şeffaf çorapları çekici bulabilir. Ancak fetişizm ile çekici bulma arasındaki fark bu erotik nesnelere odaklanma derecesine, yani seçilen nesnenin cinsel uyarılma açısından ne kadar o kişiye özel ve ne kadar gerekli olduğuna bağlıdır. Örneğin eğer fetiş bir kadın ayakkabısı ise fetişist uyarılmak için mutlaka fetişi görmeli veya ona dokunmalıdır ve eğer fetiş var ise uyarılma da çok kuvvetli olur. Fetiş daha erken dönemlerde, örneğin çocukluk döneminde belirlenmiş olsa da bu bozukluk genellikle ergenlik döneminde başlar. Travestik fetişizm. Eğer bir erkek kadın giysileri giyerek cinsel olarak uyarılabiliyorsa, kendini bir erkek olarak görse de travestik fetişizm veya travestizm söz konusudur. Bir travesti sosyal yaşamda bir kadın gibi görünmekten hoşlanabilir. Bazıları gece kulüplerinde kadınları taklit ederek ve kadınlara özgü kıyafetlerle seyircileri eğlendirirler. Ancak kadın giysileri giymek cinsel uyarılmaya yol açmadıkça, bir kadın gibi giyinerek kadınları taklit edenleri travesti olarak değerlendirmemek gerekir. Travestizm, cinsel kimlik bozukluğunda veya bazı eşcinsellerde görülen karşıt cins gibi giyinme davranışıyla karıştırılmamalıdır. Travestiler erkek ve heteroseksüeldirler. Genellikle düzenli olarak değil, dönemsel olarak kadın gibi giyinirler. Bazıları erkek giysilerinin içine kadın çamaşırları giyerler. Karşıt cins gibi giyinmedikleri ya da kadın çamaşırları giymedikleri sürece görünüşleri, davranışları ve cinsel tercihleri erkeksidir. Pek çoğu evlidir. Karşıt cins gibi giyinme gizlice ve özel durumlarda ortaya çıkar ve pek az aile üyesi tarafından bilinir. Zamanla karşıt cins gibi giyinme dürtüsü artabilir, ancak bu nadiren cinsel kimliğini değiştirmesine, yani kişinin kendini bir kadın gibi hissetmesine yol açar. Bununla birlikte kadın gibi giyindiklerinde kendilerini kadın olarak hissettiklerini belirten travestiler de vardır. Travestizm genellikle çocuklukta ve ergenlik döneminde kısmi olarak karşıt cins gibi giyinme şeklinde başlar. Parantez içinde APA 1994. Pedofili ve yasak sevi. İnkest. Pedofili, parantez içinde pedos, Yunanca çocuk demektir. Polis kayıtlarına göre genellikle yetişkin erkeklerde görülür. Bunlar cinsel açıdan tatmin olabilmek için ergenleşmemiş çocuklarla fiziksel ve genellikle de cinsel temas kurarlar. DSM-4'e göre bu tanının konulabilmesi için kişinin en az 16 yaşında olması ve temas kurduğu çocuktan en az 5 yaş büyük olması gerekir. Pedofili aynı cinse ya da karşıt cinse yönelik olabilir. Bazen basında yayınlanan korkunç olaylarla karşılaşılsa da genellikle şiddete başvurulmaz. Her ne kadar pedofiller çoğunlukla kurbanlarına fiziksel olarak zarar vermeseler de çocukları evcil hayvanları öldürerek ya da anne babalarına söylememeleri için tehdit ederek korkutabilirler. Bazen sadece çocuğun saçını okşamakla yetinebilirler ama bazen de çocuğun cinsel organına dokunabilirler ya da çocuktan onun cinsel organına dokunmasını isteyebilirler. Ancak nadiren cinsel birleşme talebinde bulunurlar. Eğer diğer yetişkinler tarafından fark edilmez ya da çocuk tarafından karşı gelinmezse bu tür davranışlar haftalar, aylar hatta yıllarca sürebilir. Pedofiliye ek olarak cinsel sadizm veya antisosyal, psikopat kişilik bozukluğu olarak da tanı alan nadir vakalar kurbanlarına ciddi derecede bedensel zarar verebilirler. Bu tür kişiler çocuklara tecavüz ederler ve parafililerden farklı olarak cinsel doyumun yanı sıra çocuğa fiziksel olarak da zarar verme isteği duyarlar. Parantez içinde Groth ve arkadaşları 1982. Yasak sevi, inkest ile evliliğin yasak olduğu yakın akrabalar arasındaki cinsel ilişkiler kastedilir. Kız kardeşler veya ailedeki diğer kadınlarla evlenmeye izin veren Mısır firavunları dışında yasak sevi pek çok toplum için bir tabudur. Parantez içinde Ford ve Beach 1951. Mısır'da kralların kanının diğerleriyle karışmaması gerektiğine inanılırdı. Bazı antropologlar yasak sevinin yasaklanmasının eşlerin yalnızca aile içinden seçildiği toplumlara nazaran daha kuvvetli sosyal bağların kurulduğu ve dolayısıyla sosyal açıdan daha uyumlu bir toplum oluşmasına hizmet ettiğini düşünmektedirler. Yasak sevi tabusu bugünkü bilimsel bilgilerimizde de uygunluk göstermektedir. Bir baba kızın ya da iki kardeşin birleşmesinden meydana gelen çocukların ebeveynlerinden gelen çekinik genleri taşıma riski daha yüksektir. Çekinik genler ise genellikle ciddi doğum kusurları gibi negatif biyolojik etkilere sahiptirler. Dolayısıyla yasak sevi tabusu uyumlu bir evrimleşmenin sağlanabilmesi açısından önem taşımaktadır. Parantez içinde Geer, Heyman ve Leitenberg 1984. Yasak sevi DSM-4'te parafilinin bir alt grubu olarak yer almaktadır. En yaygın olarak erkek ve kız kardeşler arasında görülür. İkinci derece yaygın olan ve daha patolojik olan ise baba kız arasında olandır. Pedofili ve yasak sevi arasında iki önemli fark vardır. Birincisi, yasak sevi tanımı gereği aile üyeleri arasında olur. İkincisi ve daha önemlisi ise yasak sevi kurbanlarının genellikle pedofili kurbanlarından yaşça daha büyük olmalarıdır. Pedofili de cinsel açıdan gelişmemiş olduğu için çocuklara ilgi duyulurken, yasak sevi de bir baba fiziksel olarak gelişmeye başlamış olan kızına ilgi duyar. Penil platismografi, parantez içinde bu ölçümlerle ilgili açıklamalar şekil 14.1'de yer almaktadır. Çalışmalarından elde edilen veriler, aile dışındaki çocukları cinsel olarak taciz eden erkeklerin çıplak çocuk fotoğraflarından uyarıldıklarını, oysa aile içindeki çocukları taciz eden erkeklerin heteroseksüel ipuçlarından daha fazla uyarıldıklarını ortaya koymuştur. Parantez içinde Marshall, Barabi ve Christoph 1986. Pedofilinin tanımlanmasında cinsel tacize uğrayan çocukların yaşlarına ilişkin üst sınırlar eyaletten eyalete farklılık göstermektedir. Şekil 14.1. Davranış araştırmacıları cinsel uyarılmanın ölçülmesinde iki genital cihaz kullanmaktadırlar. Her iki cihaz da cinsel uyarılma ile ilgili anahtar fizyolojik süreç olan cinsel organ damarlarında toplanan kanı çok duyarlı bir biçimde ölçmekte ve bu cihazlarla cinsel heyecanla ilgili spesifik ölçümler elde edilmektedir. Parantez içinde örneğin Adams ve arkadaşları 1992, Barlow ve arkadaşları 1970, Geer, Morokov ve Greenwood 1974, Heyman ve arkadaşları 1991. A. Erkeklerde penil platismografi ölçümleri civa ile doldurulmuş çok ince lastik borulardan oluşan aletin penisin etrafına gergin bir biçimde yerleştirilmesi ile elde edilir. Penisteki damarlar kan ile doldukça borular genişler, elektriksel rezistans değişir ve bunlar uygun şekildeki poligraf ile ölçülür. B. Kadınlarda cinsel uyarılma, Sintehak ve Geer 1975 tarafından geliştirmiş olan cihaza benzer bir vajinal platismograf ile ölçülür. Adet döneminde kullanılan tamponlara benzeyen bu cihaz vajenin içine yerleştirilir ve kadın cinsel uyarılmasının bir belirtisi olan kan dolaşımındaki artmayı direkt olarak ölçme imkanı verir. Cinsel ilgi ve davranışları geleneksel olarak olan erkeklerde pedofilik uyaranlardan etkilenebilirler. Hem penil platismografi ölçümleri hem de kendini bildirimin kullanıldığı bir çalışmada normal örneklemden seçilmiş deneklerin 1/4'ünde pedofilik uyarılma olduğu saptanmıştır. Parantez içinde Hall ve arkadaşları 1993. Araştırmacılar bu anormal uyarılma ile geleneksel uyarılma arasında ilişki olduğunu, yani yetişkin heteroseksüel resimlerle uyarılma arttıkça pedofilik resimlerle uyarılmada da artma olduğunu bulmuşlardır. Her ne kadar bu bulgular bizler için rahatsız edici olsa da DSM ve genel olarak sağlık profesyonellerinin fantazi ve davranış arasında yaptıkları ayrımın önemine dikkat çekmektedirler. Son çalışmalar çocuklara cinsel tacizde bulunan kişilerin duygu durumları negatif olduğunda ortaya çıkan disfori ile başa çıkabilmek için çocuklarla ilgili cinsel fantezilere başvurduklarını, diğer taraftan pedofilik fantezilerin de negatif duygulanıma yol açtığını ortaya koymaktadır. Belki de bu aşağı doğru giden negatif helezon belli bir noktada kişinin eyleme geçmesine ve çocukları cinsel olarak taciz etmesine yol açmaktadır. Parantez içinde Lumen 1995. Çocuk pornografisinin çocuklara tecavüz edilmesinin önemli bir bileşen olduğunu iddia edenler olsa da 11 erkek pedofilik ile yapılan yeni bir çalışmada bu tür pornografik materyalin gerekli bile olmadığı saptanmıştır. Bu kişiler çocukların iç çamaşırları ile yer aldığı elbise katalogları ve televizyon reklamları gibi her zaman rastlanabilecek materyallerle bile kolaylıkla uyarılmaktadırlar. Başka bir deyişle bu kişiler cinsel uyarılma için pornografik materyal kullanmak yerine genellikle zararsız olarak kabul edilen materyallerden etkilenmektedirler. Parantez içinde Hovit 1995. Pedofilikler ve yasak seviye ilişkisinde bulunanlar genellikle dini ve ahlaki açılardan katı değerleri olan kişilerdir. Parantez içinde Gephardt ve arkadaşları 1965. Dipnotu okuyorum. Kuvvetli dini inançlarla pedofili ve yasak seviye bozukluklar arasında ortaya çıkan ilişki, dindar olmanın bu tür bozukluklara bir zemin hazırladığı şeklinde değerlendirmemelidir. Belki de bu kişiler kendi ya da başkalarının çocuklarına duydukları yoğun çekicilik ile başa çıkabilmek için dini yolla bir teselli ve bağışlanma aramaktadırlar. Ancak elde edilen bulgular korelatif olduğundan farklı şekillerde de yorumlanabilir. Parafilide davranışı yönlendiren çok kuvvetli bir biçimde ve kişiye özel olarak yaşanan çekiciliktir. Gephardt ve arkadaşlarına göre pedofilikler genellikle taciz ettikleri çocukları tanımaktadırlar. Bu çocuklar ya bir arkadaşlarının ya da komşularının çocuklarıdır. Klinik gözlemlere göre bu kişilerin sosyal olgunlukları, kendilerine güvenleri, dürtü kontrolleri ve sosyal becerileri düşüktür. Parantezinde Finkelhor ve Araji 1986 ve bu gözlemler son zamanlarda yapılan araştırmalarla da desteklenmiştir. Parantezinde Kalişman 1991, Overholzer ve Beck 1986. Daha yaşlı olan heteroseksüel pedofilikler ise ya evlidirler ya da yaşamlarının bir döneminde evlilik geçirmişlerdir. Yasak sevinin ortaya çıktığı ailelerin genellikle beklenmedik şekilde ataerkil ve geleneksel olduklarını, özellikle kadınların boyun eğici bir rol üstlendiklerini ortaya koyan kanıtlar vardır. Parantez içinde Alexander ve Lupfer 1987. Bu ailelerdeki anne babalar da çocuklarını ihmal etme ve onlardan duygusal olarak uzak kalma eğilimi görülmektedir. Parantez içinde Madonna, Van Schaik ve Jones 1991. Ayrıca annenin olmadığı ya da sakat olduğu ailelerde yasak sevinin daha da yaygın olduğuna inanılmaktadır. Parantez içinde Finkelhor 1979. Çünkü aksi halde anneler genellikle kızlarını bu aile içi cinsel kötüye kullanıma karşı koruyabilmektedirler. Son zamanlarda aile içinde yaşananlar da dahil olmak üzere tüm çocuk tacizlerinin hemen hemen yarısının erkek ergenler tarafından gerçekleştirildiği ortaya konmuştur. Parantez içinde Becker ve arkadaşları 1986, Morenz ve Becker 1995. Muhtemelen içinde bulundukları karmaşık ve negatif aile ortamı nedeniyle yetişkin suçluların çoğunda da kanun dışı davranışlar erken gençlik döneminde görülmeye başlamaktadır. Bu evlerde planlama ve pozitif destek eksiktir. Parantez içinde Blaske ve arkadaşları 1989. Bu gençlerin çoğu çocukluklarında kötüye kullanıma maruz kalmışlardır. Parantez içinde Warling 1996. Cinsel amaçlı olmayan suç işleyenlere nazaran çocuklara karşı sapkın davranışlarda bulunanların sosyal becerileri daha az gelişmiştir ve bunların sosyal açıdan daha izole bir yaşantıları vardır. Parantez içinde Evert ve Saunders 1989. Bu kişilerde akademik sorunlar da yaygındır. Parantez içinde Blaske ve arkadaşları 1989. Genel olarak bu genç erkeklerin çocukluklarında cinsel suç işleyen kadınların sayısı çok azdır. Çeşitli nedenlerden dolayı polisle sık sık sorun yaşayan suçlular oldukları söylenebilir. Beklendiği gibi bu kişilerde davranım bozukluğu tanısına sık rastlanır. Beklenenin aksine bu kişilerde depresyon oldukça yaygındır. Parantez içinde Becker ve arkadaşları 1991 ve belki de çocukları kötüye kullanma konusundaki bu duyarsızlıklarının temelinde yaşamlarında çok mutsuz olmaları yatmaktadır. Pedofili ve yasak seviyede fiziksel güce nadiren başvurması nedeniyle bu kişiler kurbanlarını cinsel yaşantılar için zorlandıklarını inkar ederler. Ancak böyle bir durumda zorlama olmadığını düşünmek mümkün değildir. Yaşça daha büyük olan çocuk veya erkek çocuğun saflığından ve tarafların eşit güçlü olmadığı bir ilişkiden faydalanmaya çalışmaktadır. Parantez içinde örneğin izci başı ve oymaktaki izcilerden biri ya da kamp danışmanı ve yatakhanedeki öğrencilerden biri arasındaki ilişkilerde olduğu gibi. Bazen tacizde bulunan kişi çocuğun ona olan güvenine ihanet ettiğinin ve birkaç yıl sonra çocuğun ciddi negatif psikolojik sonuçlarla mücadele etmek zorunda kalacağının farkına varmaksızın yaptıklarını mantığa bürür ve hatta ona iyilik ettiğini bile düşünebilir. Parantez içinde odak 14.1. Pedofili ve yasak seviye tahmin edildiğinden daha sık görülmektedir. 796 kolej öğrencisi üzerinde yapılan bir çalışmada kızların %19'unun, erkeklerin %8.6'sının çocukken cinsel kötüye kullanıma maruz kaldıkları büyük bir şaşkınlıkla saptanmıştır. Bu kızlardan %28'ini, erkeklerin ise %23'ünü kötüye kullanan akrabalar olmuştur. Parantez içinde Fingelhor, 1979. Daha yeni bir çalışmadan da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Parantez içinde Siegel ve arkadaşları, 1987. Hükümetlerin cinsel kötüye kullanımların rapor edilmesiyle ilgili daha etkili kanunlar uygulamaları halinde, örneğin sağlık alanında çalışan profesyonellerin, öğretmenlerin şüphelendikleri durumları rapor etmelerini talep etmek gibi çocuk cinsel taciz oranının %50 ila %500 artması beklenebilir.